Merhaba, Nereden Başlasam'ın bu bölümünde Profesör Sevil Atasoy konuğumuz. Tabii onun ismini duyunca aslında konunun ne olduğu da bellidir herhalde. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Üsküdar Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı göreviniz devam ediyor. Aynı zamanda Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyesisiniz.
Doğru.
Bu görevi de ikinci defa seçildiniz.
Evet, doğru.
Şimdi Can bu kavramlara daha hakim bana kıyasla. Çünkü üniversitede de bu konuyla ilgili dersler veriyordu. Ama ben şöyle ortaya bir top yuvarlayayım. Kriminoloji, adli bilimler, kriminalistik, adli tıp. Bütün bunların hepsi zaman zaman aynı cümlenin içinde geçebiliyor
maalesef.
Ama birbirinden çok farklı.
Evet.
Ve bazen birbirlerinin
evet.
yerine de kullanılabilen
ya,
kavramlar.
Olmaması gerekir. Evet.
Burada böyle hızlıca bir kafa netleştirmesi için bu kavramları
elbette.
Bize tanımlar mısınız?
Elbette. Şimdi şöyle çok geleneksel olarak adli tıp biliniyor tabii ki ülkemizde. Ve de Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren kurulmuş olan 1923'te kurulmuş olan bir adli tıp kurumu var. Adalet Bakanlığı'na ait bir organizasyondur. Ve öncelikli olarak tabii ki işte ölenlerin neden öldüğünü anlamak üzere yapılan o ünlü otopsi kavramını üstlenen hekimlerin çalışmış olduğu bir yer. Adli tıp temelde o. Tıp fakültesi mezunu olup da adli tıp uzmanlığı yapmak gerekiyor. Başka hiç kimse eline bıçak alıp da kimsenin karnını açamaz. yok yani böyle bir şey. Kimse hevese kapılmasın. Ama onlara yardımcı olan tabii ki otopsi adli tıp teknikerleri ya da otopsi yardımcıları dediğimiz 2 yıllık eğitimlerle yetişen, son yıllarda yetişmeye başlayan bir başka bir meslek grubu daha var. Fakat adli tıp tabii sadece ölülerle ilgili olan bir alan değil. Mesela muayeneleri de onlar yapar. Yani birisinin yüzünü bıçakla keserseniz mesela... bu izin karşılığında ne ceza alacağınızı belirleyecek olan yine onların yaptığı muayeneler olur. Çehrede sabit eser diyoruz buna. Yani böyle belli bir mesafeden görününce tanınırsa eğer o şey yara fark edilirse ona karar verecek olan yine adli tıp uzmanları oluyor. Ama bunun yanında tabii ki mahkemeler ve savcılıkların ve bazen karakolların göndermiş olduğu her türlü adli konuda bilirkişi, resmi bilirkişi olan adli tıp kurumudur. Adli bilimler aslında bir şemsiye kavramdır. Yani adli tıp bunun içerisinde hekimlerin adalete hizmet için yapmış olduğu bu bilirkişilik hizmetine adli tıp diyoruz. Ama gerçeği bulmak için çalışan çok farklı meslekler var. Kimyacılar, eczacılar, fizikçiler, işte arkeologlar, antropologlar gibi öncelikli olarak ama fen dallarından gelenlerin yapmış olduğu incelemeler var.
Ama sosyal bilimlerden gelenlere de kriminolog denebiliyor hocam.
O ama bunlar kriminalistik yapıyor işte.
Evet. Kriminalistik. O farkı koymak
evet.
için.
Şimdi bu evet bu yapılan fen dallarının kullanılmasıyla işte delillerin incelenmesi konusuna kriminalistik diyoruz. Adli tıptan farklı çünkü kriminalistik yapanlar kriminal laboratuvarlarda çalışanlar yani onlar bir otopsi salonunda çalışmıyor onlar bir laboratuvar içerisinde çalışıyor DNA analizi yapıyorlar mesela ya da boya analizi yapıyor ya da lastik izi parmak izi saç mukayesesi filan gibi bir takım yani olay yerinden özellikle toplanan delilleri inceleyenler. Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis kriminal laboratuvarı var, jandarma kriminal laboratuvarı var. Adli tıp kurumunun da kendi içinde yine de fizik, kimya, biyoloji gibi bölümleri var. Orada da kriminalistik yapıyorlar aslında. Adli bilimler dediğim gibi bir şemsiye kavram, hepsini içine alan ve çok ciddi bir biçimde sosyal bilimlerden de aslında istifade edilen bir alan. Çünkü bütün bu yaptıklarımızın sonucunda evet her ne kadar o daha çok gazetecilerin ya da medyacıların kavramı zannedilirse de o 5N1K kim ne nerede ne zaman neden nasıl şeklindeki sorular aslında Romalılardan beri bir suçun aydınlatılması için kullanılmış olan harflerin Latince harflerin başlangıcı baş harfleridir her neyse şimdi bu bütün bu yaptıklarımız evet kim suçu işlemiş, neden işlemiş vesairenin yanı sıra ama suçun önlenebilmesi için de bize çok büyük bir veri sağlıyor. Yani suçun aydınlatılması aynı zamanda suçun önlenmesini yapabilmek için şart. Burada da tabii kriminoloji dediğimiz başka bir alan devreye giriyor. Kriminoloji ile kriminalistik birbirinden hiç ilgisi olmayan şeyler, karıştırılan iki kavram. Kriminoloji tümüyle bir sosyal bilim dalıdır ve de suç bilimidir tam karşılığı. Suç teorilerinden başlayarak, yani insan neden suç işlerden başlayarak bunu incelemeye çalışır. Aynı zamanda ceza adaleti politikalarının yapılmasına bir ülkedeki tabii ki çok yararlı bir alandır kriminoloji, ama ciddi bir biçimde bir dünya görüşünün damga vurduğu bir alandır. Yani orada siyasi yelpazenin neresinde durduğunuza bağlı olarak tabii suç önleme yapabilirsiniz. Kanunlarınızı ona göre değiştirebilirsiniz. Esasen adam öldürme dışında evrensel olan başka hiçbir suç yok. Yani sadece adam öldürmeyi dünyanın her tarafında herkes cezalandırıyor bir şekilde, ama geri kalan suçlar ülkeden ülkeye değişir. Yani her yerde her şeyde cezalandırılmaz.
Mesela aslında adam öldürme bile hocam savaşta.
O bile farklı. Tabii ki. Ben
Cenevre Anlaşması'na aykırı biçimde ya da ne bileyim hani tarihin artık kalmadı ama belli dönemlerinde toplumun doğal ritüeli olarak insan kurban ediliyor.
Tabii, tabii.
Toplumun o döneminde bir suç değil. Hayır. Zamanın getirdiği bir şey.
Hayır, ama şimdi yani en son tabii bir Avustralya aborijinlerinin de aslında artık cezalandırdığını biliyoruz. Yani neredeyse oraya kadar, yakın zamana kadar orada da adam öldürmek suç değildi. Yani şimdi artık ama her yerde suç. Ama diyelim ki eşcinsellik bazı ülkelerde çok ciddi bir suç. Hapiste hatta idamla cezalandırılan bir suç, bazı ülkelerde değil.
Hırsızlık yani, belki daha yani her toplumda malın, mülkün, varlığın evet, bir evet. kıymeti olduğu için belki hırsızlık daha evrensel olarak suç kabul evet. edilen bir suç olabilir.
Ama hırsızlığın da tabii ki çok farklı cezalandırıldığı muhakkak. Hırsızlık gece bir eve girerseniz başka cezalandırılır, gündüz girerseniz başka. Mesela bizim yasalarımızda öyle bir şey var. Yani gece girdiğiniz zaman iş çok daha ciddi bir hal alıyor. Ama bir ihtiyaç yüzünden diyelim ki bir hırsızlık yaptınız mı iş başka. Her ne kadar Türkiye bunun bazı istisnalarını dahi yaşadıysa da diyelim. Buna rağmen yine de bir ihtiyaç için başka. Ama diyelim birinin uyuşturucusunu çalarsanız sizi gelip öldüren hiç de polis falan olmaz. Öteki çete olur yani, bir şekilde cezalandırılırsınız yani. Ne yaptığınıza bağlı.
Peki hocam, çok geniş bir suç yelpazesi var.
Evet.
Zaman ekseninde tanımı değişiyor, coğrafya ekseninde tanımı değişiyor. Ama sizin ilgilendiğiniz alanda ki işte hem işin adli bilim, adli tıp alanındasınız... Hem de bir yazarsınız. Evet. True Crime, Türkiye'de gerçek suç diye çevirebileceğimiz tarzın herhalde en çok okunan yazarısınız Türkiye'de. Çok farklı vakaları yazıyorsunuz. Siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Ben üniversitede suç sosyolojisi dersi verdiğim zamanlarda kaydolmak isteyen öğrenciler kayıt döneminde mail atarlar bilgi almak için. En çok karşılaştığım soru şuydu. Hocam seri katilleri anlatacak mısınız? Hocam seri katilleri anlatacak mısınız? Bütün suç aleminin popüler olarak en çok ilgi duyulan alanı seri cinayetler, seri katiller. Niye hocam sizce bu ilginiz?
Şimdi aslında bunun nedeni tabii ki Hollywood, yani sinemalardan kaynaklanan temelde bir şey var. Çünkü seri katillik hiç de o kadar çok istisnai bir durum değil. Yani seri katil dediğiniz zaman, şimdilerde iki ya da daha fazla kişiyi arada soğuma evreleri olmak kaydıyla öldürene diyoruz. Aşağı yukarı bir 10 yıl kadar önce 3 ya da daha fazla kişiydi bu tarif. Şimdi 2 ya da daha fazla kişi oldu, yani sayı azaldı. Çünkü nedenine gelince 3.'ye varmadan o kişiyi yakalıyoruz artık da onun için yani.
Artık tarih olmak üzere olan bir şey aslında yeni soruşturma teknolojileriyle.
Yeni nesil teknolojiyle tabii ki yani 2'yi artık mutlaka yakalanıyor. Yani 2'den daha fazlasını beklemiyoruz seri katil demek
için. Motivasyonuna bakılıyor mu peki bu tanım yapılırken?
Tabii Yani şöyle aynı anda gelip de yani şuraya gelip mi üçümüzü birden öldürene seri katil demiyoruz maalesef.
Yani farklı sebeplerle iki kişiyi öldürmüş ya da daha fazla kişiyi öldürmüş birine seri katil diyebiliyor muyuz?
Hayır.
Mesela birini alacak verecek, öbürü yok, namus, hayır, üçüncüsü husumet filan.
Ona cani diyor.
Hayır. Her halükarda iki ya da daha fazla kişiyi öldürmenin değişik nedenleri olabilir. Kimisi var ki mesela karşıki köpek havladığında Tanrı bana mesaj gönderiyor birisini öldürmem için demiştir mesela ve öyle öldürmüştür. Kimisi işte fuhuş günah, ben de yeryüzünde bu günahı temizlemek için varım. Onun için de seks işçilerini öldürüyorum diyen de var. Yani bu şeyi yok. Yani motif çok çeşitli olabiliyor. Bunların sadece bazı ülkelere özgü olduğu ve de örneğin Türkiye'de olmadığı falan gibi böyle iddialar da öne çıkar zaman zaman. Bu doğru bir şey değil. Çünkü bu soğuma evreleri bazen 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl falan bile olabilir. Yani iki cinayet arasında çok uzun bekleme dönemleri olabilir. Şu anda mesela 70 yaşında bir adamın 20'lerinde birisini öldürdüyse eğer 50 yıl öncesine varıncaya kadar hiç aydınlatılamamış cinayetinizin olmaması lazım ki siz bizde seri katil yok diyebilirsiniz. Yani eğer kayıplarınız varsa, nereye gittiği bilinmeyen insanlarınız varsa, evden kaçtı deyip de diyelim ilgilenilmeyen insanlarınız varsa bunların aslında birinin işte elinden hayatının son bulup bulmadığı hakkında bir fikrimiz yok. Dolayısıyla seri katil yoktur. Bu coğrafyada Türkiye'de yoktur denemez. Bunu diyen aslında Ruslar olmuş. Sovyetler döneminde Ruslar olmuştur. Yani bizden seri katil çıkmaz. Bu kapitalist dünyanın bir hastalığıdır diyerekten saklamışlardır seri katilleri. Vardı o dönemde de vardı. Sonradan onlar meydana çıkmıştır zaten.
Zaten görüntüleri ama bile politik, var mahkemede o yargılandığı.
Evet, kafesler içerisinde filan tutulup da böyle.
Çilatenkoy gibi bir isim var yanlış hatırlıyorum.
Çikatilo
var. Bir de Ukrayna'da Onishenko
vardı. Değişik insanlar var. Yani mesela Çikatilo bir öğretmendi işte yani çok seveceğim bir dedeydi filan yani böyle şey yani siz seri katil dediğiniz zaman böyle hırpani kıyafette ondan sonra kötü bakan bir adam sokakta böyle tuhaf gece vakti efendim üzerinde siyah şeyiyle trenç kotuyla dolaşan filan bir adam aramayın yani bunlar.
O zaten sayı artıramadan yakalanır öyle, herhalde öyle o kadar şey şüphe yok. Çekecek.
Öyle bir şey yok. Yani bunlar sizin komşunuz olabilir, karşıdaki bakkal olabilir, kasap olabilir filan yani herkes olabilir. Herkes olabilir. Soruların başında geliyor bu yani seri katil hakikaten çok sorulur. Bizde var mı yok mu filan diyerekten. Bir de tabii bence çok enteresan olan şeylerden bir tanesi bunların izleyicisi de meraklısı da okuru da kadınlar. Her yaştan kadın. Yani erkekler daha çok savaş filmleri ve casusluk filmleri filan işte izliyorlar ve onları okuyorlar ama kadınlar polisiye çok meraklı.
Bu neden böyle sizce?
Şimdi bunu tabii Batılılar böyle neden diye sorulduğu zaman muhakkak bir araştırma yapar. Hmm. Yani hani biz faraziye nazariye deriz yani ama orada bunu bir yerde birileri muhakkak inceler. Nitekim niçin kadınların polisiye izlediğine dair tabii ki epey bir yayın var aslında. Bunun iki türlü izahını yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi deniyor ki işte ne hata yaptı genelde kurbanlar kadın olduğu için. Bu polisiyelerde nasıl bir hata yaptı onu izliyor. Mesela kapıyı açtı işte şeyden bakmadan o gözden bakmadan tanımadığı birine kapıyı açtı diyelim ki. İşte ben kapıyı açmam bana bir şey olmaz diyor mesela bu şekilde kendini rahatlatıyor. Yani onun yaptığı hataları ben zaten yapmıyorum diyor. Ben zaten gece sokağa çıkmam. Ben zaten böyle kısa giyinmem. Ben zaten bilmediğim insanın arabasına binmem. Otostop yapmam. Şimdi bu zaten yapmayanların kendini rahatlatacağı bir yaklaşım. Bir de ne yapıyor hata diye bakıyor. Ben bunu yapmayayım diye oradan kendine ders çıkarıyor. Yani kapının önüne geldiğim zaman işte çantamı eşelemeyeyim, içinden anahtar aramayayım. Çünkü anahtar ararsam eğer o kapıda durdukça arkamdan biri gelir bana saldırır filan. Yani oradaki
ya pratik sebeplerle okuyorlar. Yani
meraktan çok tedbirden.
Hayır tabii tedbir, merak yok.
Şimdi az önce dediğiniz
yani gibi. Ben katil kim arayayım da bulayım da filan onun için seyretmiyor.
Ders çıkarmak için.
Evet.
Şimdi az önce dediniz ki seri katillikte 3 olan cinayet sayısı 2'ye düşürüldü. Evet. Çünkü 3'e ulaşamadan ele geçiriliyor katiller. Teknolojinin ve işte araştırma yöntemlerinin gelişmesiyle. Herhalde buradaki yöntemlerden en önemlisi DNA.
Evet.
Ama siz de son kitabınızda Çürük Elmalar Masum Mahkumlar'da DNA testlerini ve ona dayanarak alınan mahkumiyet kararlarını sorguluyorsunuz. Doğrudur. Şimdi birazcık sanki orada eğri aşağıya doğru gitmeye başladı DNA'nın itibarında. Doğru mu?
Doğru. Şu aynı şeyi parmak izinde gördük aslında. Yani parmak izi geçtiğimiz yüzyılın başından itibaren bir sihirli değnek olarak soruşturmalarda çok çok önemli bir yer tutmuştur. Ve de yeryüzünde parmak izi birbirine eşit iki insanın olmadığı, hatta tek yumurta ikizlerinin dahi farklı parmak izine sahip olduğundan hareketle, ki bu ampiriktir yani bunun daha neden insandan insana böyle fark ettiğini bilmiyoruz daha. Fakat birbirine eşit parmak izi olan iki kişi yoktur deyip duruyoruz. Son zamanlarda çok ciddi bir biçimde bu karşılaştırmada hata yapılabildiğini, hatta bunun bir oranın dahi olduğunu, yani belli bir sayıda hata olduğunu, özellikle 2004 Madrid bombalamaları şeyinden sonra, oradaki o terör saldırılarından sonra anlamış bulunuyoruz. Çünkü yanlış bir kişiyi teşhis ettiler. Önce
parmak izinden
önce o bombayı koyanın o olduğu zannedildi, sonra olmadı anlaşıldı. Hemen hemen aynı zamanda bir İskoçya'daki bir cinayet davasında bir İskoç kadın polisin parmak izini olay yerinin içinde buldular, kadını katil olarak yargılamaya kalktılar ve sonra orada da hata yapıldı anlaşıldı. Yani böyle iki tane çok önemli dava var. Oradan sonra parmak izlerine dahi şüpheyle bakılır oldu. Şimdi DNA konusuna gelince, DNA malum hepimizde var olan, tek yumurta ikizinde aynı olan, bazı çok özel insanlarda aynı bedende iki farklı DNA bulunabilen, yani böyle bir istisnası da var, bir genetik bilgi. Her hücremizde aynen tekrarlanan bir bilgi. Fakat eldeki teknoloji oldukça daha duyarlı hale geldikçe, eskiden diyelim ki işte bir tükürük tanesi veyahut da bir saç teli ya da bir kan damlası ile DNA elde edebilirken, yani oralardan elde edebilirken, şimdilerde bir el sıkışmasıyla öbürüne geçen bir DNA'dan, benim buradaki kullandığım su bardağı yıkanmış olsa bile orada kalan DNA'mdan ve bulunabilen DNA'dan, yani bulaşık yıkansa bile kalıyor. Çatalı bıçağı tutuyorsunuz, onlar bulaşık makinesine giriyor çıkıyor, yine orada kalıyor. Veyahut da kirli çamaşırı temiz çamaşırla beraber aynı makinede yıkıyorsunuz. Kirli çamaşırdan temiz çamaşırın üzerine DNA geçiyor ve de işte ileri derecede ısılı bir programda çalıştırsanız bile o temiz çamaşır üzerinde bulunuyor. Ki böyle çok ciddi dramatik olaylar var. Bir enses davasında babanın spermenin çocuğun çamaşırın üzerinde bulunması var. Ve de delil olarak o. Halbuki ondan sonra anlaşıldı ki bu çamaşır makinesinde babanın iç çamaşırı ile annenin çocuğun iç çamaşırı beraber yıkanmış ve oradan oraya transfer olmuş. Transfer hadisesi şu anda çok tehlikeli. Touch DNA dediğimiz, yani dokunduğun anda geçen DNA duyarlılığında yöntemler var. Dolayısıyla yani sadece bir DNA analizi tutuyor diyerekten kesinlikle artık kimseyi mahkum etmemek gerekiyor. Mutlaka başkaca deliller olması lazım. Yani biz genelde ne diyorduk? Ne ben gördüm diyene inanın, ne ben yaptım diyene inanın. Delil önemlidir, tamam. Ama ondan sonra şimdi diyoruz ki yani delillerde de hata yapılabilir. Deliller tesadüfi olarak böyle bir kontaminasyon bir yerden bir yere transfer yüzünden o insan orada olmadığı halde oradaymış gibi sonuca varılır. Muhakkak soruşturmanın çok dikkatli yürütülmesi gerekir.
Bu herhalde savunma avukatlarının da önümüzdeki yıllarda bolca kullanacağı.
Tabii, kullanır. Evet.
Peki hocam, buradan konuşacak çok fazla konu olduğu için biraz atlayarak gidelim. Kriminolojinin en temel sorularından biri, kimilerine göre tartışmak bile anlamsız ama herhalde her şeyi konuşmak lazım. Ta Lombroso zamanından beri süre gelen bir tartışma. Kimilerine göre kriminolojinin babası Cesare Lombroso. Doğuştan suça eğilim, doğuştan suça yatkınlık, genetik olarak suça yatkınlık var mı? Bugün tabii şeyi tartışmıyoruz, doğuştan suçlu diye bir kavramı tartışmıyoruz ama bu soru hala tabii bence üzerinde konuşmaya değer. Doğuştan suça daha yatkın insanlar var mı?
Şimdi bazı hastalıklar vardır, tek gen, tek hastalık. Yani bir gen şey üzerinde, DNA üzerinde bir bölgede olan değişiklik bir hastalığa neden olur. Bazı hastalıklar vardır ki birden çok gen gerektirir ve her birinin kendine göre bir oranda etkisi vardır o hastalığın ortaya çıkması için. Bunları taşımanız sizin o hastalığa tutulacağınız anlamına gelmiyor. Yatkınsınız denir ama bu şey varsa, bu altyapı varsa muhakkak o hastalıkta olacak demek değil. Benzer şekilde suç da öyle aslında. Suç için tek gen var mıdır diye çok uğraşıldı. Yani mesela aday genlerden bir tanesi monoamin oksidaz A, bir gen peşine düşüldü. Suç geni bu mudur acaba diyerekten. Ve bu tabii çok araştırıldı. Fakat doğrudan yani birebir bir bağlantı yok.
Galiba İtalya'da bir göçmenin işlediği cinayette alınmış bir indirim var.
Var. İki dava var dünyada. Birisi Amerika'da, birisi İtalya'da. Bu geni taşıdığı için yapılan savunmada hakikaten muvaffak oldular. Fakat bu aslında politik bir meseledir ve de çok çok ciddi bir hadisedir. Çünkü eğer doğuştan ben doğuştan katilim, elimde değildi, yani genetik yapım böyle, ister istemez adam öldürdüm gibi bir savunmaya biraz tolerans gösterdiğiniz takdirde bütün adalet sisteminiz çöker. Çünkü herkes bu savunmayı yapabilir, bu tip genleri olanların diyelim. Onun için de bu araştırmaların tartışıldığı kongreler filan bile gayet gizli ve biraz da böyle dağ tepelerindeki filan otellerde yapılıyor. Yani böyle çok açıkta yapılan tartışmalar değil. Ama eğer böyle bir sonuç çıkarsa, o zaman o genin değiştirilmesi ya da düzeltilmesiyle birlikte suçluluğu ortadan kaldırmak mümkün olabilecek. Yani bütün hayalimiz o değil midir? Yani bir yer tespit edelim DNA üzerinde ve o yeri tamir edelim. Ondan sonra da o insan ne hasta olsun ne suç işlesin. Ama henüz oradan muhtemelen çok çok uzaktayız. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim size. Tek yumurta ikizi olup da ana da baba da suçlu olan insanlarda muhtemelen yatkınlık var diyoruz. Hele ki böyle bu aday genlerden birini taşıyorlarsa. Ama bu çocukları ayrı ayrı yerlerde büyütürseniz eğer, özellikle de işte kuzeylilerin yani Finlandiya, Norveç falan orada ikizlerle yapılan araştırmalar çok fazla sayıdadır. Çok iyi bir dokümantasyonu var onların ikizler konusunda. Farklı yerlerde yetişirler, büyürler ve başka okullarda okurlarsa biri suç işliyor, öbürü işlemiyor. Benzer şekilde biri madde kullanıyor, diğeri kullanmıyor. Daha yakın biliriz ki biri sigara içer, öbürü içmez. Yani aynı ailenin içerisinde birdenbire bir kişi hiç sigara içmez. Hatta o rahatsız olur ama geri kalan herkes içiyordur. Dolayısıyla bunun genetiğin ötesinde mutlaka çevre etkisi, yani okulun, yetiştiği yerin, efendim mahallesinin çok büyük etkisi var. Onun için her suçun riskini fark edebildiğimiz takdirde önleriz iddiasındayız. Yani önleme mümkün. Yeter ki riski fark et. Ve risk hiç kuşkusuz hayvana yönelik fena muameledir. Yani bu artık çok iyi bilinen, altında defalarca çizdiğimiz bir hadise. Yani bir hayvana bir insanın işkence ederek canını yakması, o insanın başka bir insana da şiddet göstereceğinin bir işareti oluyor. Bütün seri katillerin geçmişlerinde mesela hayvana yönelik şiddet var. Ama ben demiyorum ki yani her kedinin kuyruğunu kesen sonunda seri katil, öyle demiyorum. Ama bunun tedavi olması lazım.
En azından evet. Bir risk.
Evet.
Önemli bir risktir.
Şimdi evet. Bu konuda çok geniş bir literatür var. Bir okuması çok heyecanlı olan, ilginç olan sizin yazdığınız türden ki 9. kitabınız yayınlandı evet. diye biliyorum evet. bu türden. Gerçek suç öyküleri. Evet. Bir de biraz daha teknik araştırmalara, bulgulara dair kitaplar. Sahadan örneklerle ama işin biraz daha teorik kısmına eğilinen kitaplar. Bu türden mesela bu söyleşiyi dinlemiş dinleyicilerimizin biraz daha derinleşmek için, biraz daha bu konunun ABC'sinden biraz daha öteye gitmek için okuyabilecekleri, önereceğiniz kaynaklar var mı?
Şimdi adli bilimlerin az önce söyledik çok geniş yelpazede neresini sevdiklerini bilemem. Fizik seviyorsa mesela, fizikten hoşlanan birisi ise balistik kitapları okuması mesela tavsiye edilir. Yani ateşli silahlarla ya da işte kesici delici aletlerle filan, yani bu ondan hoşlanacaktır. Kimya seven birisi ise uyuşturucu maddeler, onların etkileri, onların mekanizması filan okuması gerekir. Yani bunlar birbirinden tabii çok farklı şeyler. Ama işte otopsi bulguları nasıl anlaşılıyor acaba, bir insanın diyelim öldürüldükten sonra yakıldığı diye şeylere merak ediyorsa, o zaman adli tıp kitapları okuması gerekir. Hepsini birden okumanın bir anlamı yok çünkü bağlantı kuramazsınız. Yani mutlaka önce bir temel ilgi alanınızı belirlemeniz lazım. Üstüne üstlük, yani siz fenci misiniz yoksa sosyalci misiniz? Yani bu ikisinin ayrımını da yapmanız gerekiyor. Sosyalciler daha çok kriminoloji ya da ceza adaleti gibi bir alanda ilerlemeyi tabii tercih ederler. Onlar işte neden öldürdü, nasıl bir kişilik, kriminal profilleme, psikoloji falan okuması gerekir. Ama tabii reklam gibi olmasın ama Türkiye'de ilk ve tek bir 4 yıllık adli bilimler bölümü açtım. Bundan işte 3 yıl önce, şu anda 3. sınıfı okuyorlar. Bunlar Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin altında adli bilimler bölümü. Başka da yok Türkiye'de. Kuyruk'ta insanlar tabii ki buna çok meraklı bir gençlik var. Böyle bir alan çok daha genç bir yaşta. Hemen hemen adli bilimlerin bütün yelpazesinde biraz bilgi sahibi olup hangisi daha çok ilgisini çekiyorsa orada devam etmek, yani orada yüksek lisansla doktorayla devam etmek gibi bir şansa sahip olabilirler. Hı. Şimdiki gençler için böyle bir imkan var ama benim kuşağım için söz konusu bile değildi. Ben kimya okudum mesela, ben kimyacıyım ve biyokimya uzmanıyım temelde ama şimdi... yine tabii biyokimya çok güzel bir alandır, ona bir şey dediğim yok ama başka türlü bu sektörün içine girmenin yolları da var.
Aslında süre doldu, tam teşekkür aşamasına gelmiştik ama aklımda bir soru vardı sizi bulmuşken, bunu da sormadan geçmeyelim. Aslında ben konuyu ortaya atayım da Mürgün sorsun, onu daha sıcak olarak yeni YouTube'da dosya hazırladığı bir konu. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları da yaptığınız için marihuana, Portekiz örneği, Amerika'daki bazı eyaletler, serbestlik diye başlığı vereyim soruyorsunuz zaten.
Evet, yani burada iki tür yaklaşımı görüyoruz aslında devletlerin bu alanı evet. regüle ederken. Bir tanesi son Amerika'daki yaklaşımın sonucu olarak ortaya çıkan, buradan bir gelir elde etmek suretiyle piyasayı düzenlemek ya da piyasayı düzenleyip buradan bir vergi geliri ve sektör yaratma. Portekiz örneğinde de çok yüksek ağır uyuşturucu kullanımı bağımlılığını azaltmak için kullanımı serbest bırakmak gibi iki farklı yaklaşım. Siz bunlar arasında benim söylediğim gibi, özetlemeye çalıştığım gibi bir farklılık görüyor musunuz? Ve uyuşturucu üzerine bir uluslararası kurulun bir üyesi olarak bu konudaki genel eğilim nasıl dünya çapında?
Şimdi tabii ki ben şu anda Sevil Atasoy olarak değil de Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu'nun bir üyesi olarak konuşmak durumundayım. Hı hı. 3 tane sözleşme var. 190 ülkenin imzalamış olduğu, Türkiye dahil, Portekiz dahil, Amerika dahil zaten. Bu sözleşmelerden bir tanesi 1961 sözleşmesidir. Tek sözleşmesi diye Türkiye'de bildiğimiz Single Convention on Narcotic Drugs dediğimiz. Ve burada uyuşturucu maddelerin tıbbi ve araştırma dışında rekreatif kullanılmasının sözleşmelere aykırı olduğu kayıtlıdır. Yani böyle ben Esrar'ı serbest bırakıyorum veyahut da işte istediği kadar eroin kullansın, böyle bir şey yok. Nitekim mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde federal bir yasa yok. Eyaletler bazında olan yaklaşımlar var. Uyuşturucu kullanmak bir hastalıktır, bağımlılık, bir beyin hastalığıdır ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Zaten bunun adı Dünya Sağlık Örgütü tarafından böyle konduktan sonra bunun bir hastalık olup da tedavi edilmesi gerektiği kabul edildikten sonra ülkeler yavaş yavaş, Türkiye dahil, uyuşturucu kullanmayı suç olmaktan çıkarmıştır ve tedaviye doğru yönlendirmektedir. Maksat o insanların bir şekilde sağlık hizmeti alabilmesi ve onun vermiş olduğu yan zararlardan mümkün olduğu kadar çabuk kurtulabilmesi içindir. En büyük problem uyuşturucu madde kaçakçılığıdır tabii ki. Yani arzla mücadele hiçbir zaman orada taviz verilemeyecek bir durumdadır. Yani esrar kaçakçılığına göz yumulan hiçbir memleket olamaz. Yok. Ama esrar kullanımını da marihuana ve bizdeki haşiş olarak tabii esrar olarak aslında ikiye ayırmak lazım. Bunlar başka şeyler. Şimdi skunk tamamen başka bir şey. Bunları bilmeden genelleme yapmak doğru değil ve o ülkelerin de neyi serbest bırakıp neyi bırakmadığını tam olarak bilmeden genellemek doğru değil. Portekiz'in kendine göre bazı kuralları var. Kanada'nın da var. Kimin ne kadar üreteceği, kime satabileceği, hangi reçeteyle, hangi hastalıkta alınabileceği. Çünkü bazı hastalıklara da iyi geldiği de anlaşılıyor bunların. Yani bir medya yanlış bilgilendirmesi var. Bilmeden yapılan bir şey var. Sanki giderek bütün dünyada yavaş yavaş esrar serbest bırakılıyormuş gibi bir hava var. Buna katiyen inanmamak gerekir. Böyle bir şey yok.
Şimdi pek çok suç trafik sonucunda oluşan suçun önüne geçilebiliyor. Mesela hani işte beyaz kadın ticareti dediğimiz şey ya da insan kaçakçılığı ya da silah kaçakçılığı. Uyuşturucu kaçakçılığı da bunlardan bir tanesi. Uyuşturucu kaçakçılığıyla diğer alanlarda aklıma gelen ya da gelmeyen alanlarda olduğu kadar etkili mücadele edilebiliyor mu? Yoksa o biraz daha zor bir alan mı doğası gereği?
Aslında aynı örgütler aynı yollar üzerinden değişik şeyler kaçırıyorlar. Yani uyuşturucu madde, silah kaçakçılığı, kadın ticareti, organ ticareti veyahut da çocuk istismarı vesaire, bütün bunlar hepsi birbirine çok bağlantılı şeyler. Ve paralel şeyler. Yani birini bulduğunuz zaman onun içinde öteki de var, öteki de var. Yani muhakkak böyle bir bağlantı. Biz tabii ki o çok klasik Balkan yolu üzerindeyiz. Yani Afganistan'dan Avrupa'ya eroin trafiğinin üzerindeyiz. Yakalama şeyimiz, oranımız %40 ila 50 arasındadır. Yani üzerimizden geçen 10 kilonun 5'ini yakalayabiliyoruz, 5'ini yakalayamıyoruz. Bu bütün dünyada en yüksek yakalama oranlarından bir tanesidir. Yani bu bile.
Bu bile.
Bu bile. Bunun bir hesabı var. Nasıl bunu söylüyorum derseniz eğer. Yani bu bir hesap yapılıyor da öyle söyleniyor yani bu rakam. Türkiye kutlanıyor. Yani arzla mücadeledeki başarısı çok yüksektir. Ama buna rağmen dediğim gibi yarısı gidiyor. Çünkü Avrupa'da eroinman var ve de eroin buluyor. Nasıl buluyor? Buradan geçeni buluyor yani.
Türkiye'de ne kadarı kalıyor bu geçen %50'nin? Hesaplanabiliyor, o hesaplanabiliyor mu?
Yani geçen %50'nin, yani geçenin %50'si kalıyor da o kalan Avrupa'ya da gitmiyor olabilir. Yani tamamen burada kullanılıyor da olmayabilir. Buradan mesela belki güneye doğru gidiyor. Yani Orta Doğu'ya doğru gidiyor.
Yani dersen eroinin Türkiye'deki kullanımı azaldı. Yani başka uyuşturuculara evet, yönelindiği için.
Evet. Evet ama
daha yeni nesil sentetiklere yönelindiği için.
Yani belki biraz daha ucuz, belki biraz daha bulunması kolay filan filan. Ama eroinin yerini kolay kolay hiçbir şey tutmaz. Şu anda fentanil dışında. Yani çok şükür fentanili görmüyoruz Türkiye'de. Ama Amerika'da ölümlere yol açan temelde fentanildir. O yani eroin kullanan, hayır o
kokain. Siyah eroin kokain dedikleri onlar. Galiba.
Fentanil tamamen sentetik bir madde. Hastanelerde kullanılan bir ilaç aslında. Anestezide kullanılan bir ilaç. Ağrı kesici, çok kuvvetli ağrı kesici. Ama Amerika'yı şey yapıyor yani şu anda bitiriyor o ilaç.
Amerika'da zannedersem çok yaygın şöyle bir vaka türü var işte düşüyor belinden inciniyor yani bir yüksek ağrı yapan bir kaza geçiriyor bir rahatsızlığa yakalanıyor reçeteli olarak yazılıyor ilaçlar.
Sonra bağımlı oluyor.
Ondan sonra bağımlıya evet, dönüşüyor. Türkiye'de evet, bunu görmüyoruz.
Hayır görmüyoruz. Bu tıp fakültesi eğitiminin aslında bir şeyidir, bir sonucu bu. Hekimleri eğitirken ağrıyı mesela hiç hastaya ağrı çektirmeyip çok konforlu diyelim ki bir yaşam, bir iyileşme süreci veyahut da ölüme çok yakınsa bir kanser hastası terminal safhada mutlu ölsün gibilerinden bir yaklaşımla yapılan tıp eğitimleri var. Bir de aman dikkat edelim verirsek eğer bağımlı olur çeksin biraz acı deyip de şey ama bunun ortasını bulabilmek lazım. Türkiye bunun henüz ortasını bulabilen bir ülke değil. Yani opioid kullanımında biraz daha fazla kullanması lazım. Çünkü çok ağrı çeken var. Yani bu maddelere korkumuzdan vermediğimiz için.
Ama ağrı kesicilerin bağımlıya dönüştürdüğü insanda yok denecek kadar az bizde yani Amerika'ya kıyasla.
Evet ama tamam ama yani bunu tartışmak istemem. Bu çok zor bir alandır.
Yok yok hocam hani
evet,
sizin uzmanlık alanınız.
Evet.
Fakat Amerika'da o bir sosyal sorunla dönüşüyor.
Doğru.
Türkiye'de.
Doğru. Doğru. Yani ona
canımız şey yanıyor ama bağımlı olmuyoruz gibi hangisi tercih edilir?
Bilmiyorum yani onu bilemem.
Onu da sizin bilimsel konferanslarda onu tartışacağınız bilemem, bir konu.
Gizli kapaklı bilimsel konferanslarda. Evet. Rahatetelerinde yapılan kulübelerde.
Olabilir tabii bunun da ilaç sektörü mesela bunun tabii sponsorları bunların. Yani bu ağrı kesici ilaçları yapan firmalar burada tabii ki bunun daha fazla reçetelenmesini istiyorlar.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben
gerçekten çok ucu bucağı olmayan bir konu bu.
Evet,
sizin hocam yazdıklarınızdan, anlattıklarınızdan da zaten bu konunun sınırlarının ne kadar geniş olduğunu her vesileyle görüyoruz. Çok sağ olun.
Ben
çok teşekkür ederiz.
Ederim. Çok keyifliydi. Çok
biz de çok güzel kaldık. Tekrar sağ teşekkürler.
Mersi.